Ayrım 12. Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 120. Basil Thompson geriye taranmış, açık renk saçlı, kalın bıyıklı, keskin bakışlı bir adamdı. Walden bu adam hakkında çok şey işitmişti. Babası York başpiskoposluğu yapmıştı. Thompson eğitimini Eton ve Oxford'da gördükten sonra sömürgelerde görev almış, Tonga'da başbakan olarak hizmet vermişti. Ülkesine döndükten sonra avukatlık hakkını kazanıp cezaevleri servisinde çalışmaya başlamıştı. Dartmoor Cezaevi Müdürlüğü sırasında isyan bastıran olarak ün yapmış, daha sonra polislik mesleğinin serüvenciliğine kapılarak Londra'nın doğu yakasını saran suçlular ve anarşistler üzerinde uzman olmuştu. Bu uzmanlığı onu Scotland Yard'ın özel şubesi olan siyasi polis bölümünde doruğa çıkarmıştı. Walden o akşam olan her şeyi Thompson'a anlattı. Konuşurken gözü Alex'teydi. Genç adam sakin görünüyordu fakat rengi atmıştı. İkide bir kadehindeki sodalı konyağı yudumluyor, oturduğu koltuğun kolunu sıkıp duruyordu. Bir ara Thompson Walden'ın sözünü kesti. ''Arabaya binerken uşağınızın olmadığını fark etmiş miydiniz?'' ''Evet'' dedi Walden. ''Sürücüye nerede olduğunu sordum ama beni işitmemiş gibiydi. Sonra hem o sıra saray kapısındaki sıkışıklıktan hem de kızımın acele etmemi söylemesi üzerine konuyu eve döndükten sonra soruşturmayı uygun buldum.'' ''O alçak da bunu hesap etmişti tabii. Çok da soğukkanlıymış. Devam edin.'' Parkın içindeyken birden araba duruverdi. Sonra bir adam kapıyı açtı. ''Nasıl bir adamdı?'' Uzun boylu, yüzünü atkı gibi bir şeyle örtmüştü. Siyah saçlıydı, sabit bakışları vardı. ''Bütün caniler sabit bakışlıdır,'' dedi Thompson. ''Daha önce sürücünüz adamın yüzünü iyice görebilmiş mi?'' ''Pek değil. O zaman da başında şapkası varmış. Üstelik oldukça da karanlıkmış.'' ''Evet, sonra?'' Walden derin bir soluk aldı. Olay sırasında öfkesi korkusunu bastırmıştı. Ama şimdi durup Alex'e, Lydia'ya ya da Charlotte'a neler olabileceğini düşününce müthiş bir korku duydu. Lady Walden çığlık attı diye devam etti ve bu da adamı şaşırttı. Belki de arabanın içinde kadın olacağını düşünmemişti. Her neyse adam bir an kararsız kaldı. Tanrı'ya şükür ki öyle oldu diye düşündü. Kılıcımı batırınca silahını yere düşürdü. ''Onu ciddi bir biçimde yaralayabildiniz mi?'' ''Sanmıyorum. Dar yerde iki hamle yapamadım. Üstelik kılıç da pek keskin değil tabii. Ama kan çıkardım. Keşke kafasını uçurabileydim.'' O sırada uşak içeri girince konuşma kesildi. Walden oldukça yüksek sesle konuşmakta olduğunu fark etmişti. Biraz sakinleşmeye çalıştı. Pritchard üç adama sandviçle sodalı konyak sundu. ''Walden, sen biraz daha beklesen iyi olur Pritchard ama diğerlerine yapmalarını söyleyebilirsin.'' dedi.
''Anlaşıldı lordum.''
Pritchard dışarı çıkınca Walden devam etti. ''Bu bir soygun girişimi olabilir. Hizmetçilerin böyle bilmesini istedim. Hatta Lady Walden'la Charlotte'un da ama bana kalırsa kimse soygun için böyle ayrıntılı bir plana başvuramaz. Ben bunun Alex'i öldürmek için bir girişim olduğundan eminim.'' Thompson Alex'e döndü. ''Korkarım ben de aynı görüşteyim. Sizi nerede bulacağını nasıl öğrenmiş olabilir? Fikriniz var mı?'' Alex bacak bacak üstüne attı.
''Yapacaklarım gizli tutulmadı.''
''Bunun değişmesi gerek. Daha önce hiç ölümle tehdit edildiniz mi acaba?''
''Tehditlerle yaşıyorum zaten,'' dedi Alex biraz sinirli bir sesle. ''Ama daha önce öldürme girişimi olmamıştı.''
''Nihilistlerin ya da devrimcilerin sizi hedef seçmeleri için belli bir neden var mı?''
''Onlar için prens olmam yeter.''
Walden o anda İngiltere'nin sorunları olan kadın hakları savunucularının, liberallerin ve sendikaların Rusların başındaki dertlere göre nedenli önemsiz olduğunu anlayıp Alex'e acımaya başladı. Alex devam ediyordu.
''Bununla birlikte Rusya ölçüleri içinde oldukça reformcu olarak tanınırım. Daha uygun bir kurban da seçebilirlerdi doğrusu.''
''Hatta Londra'da bile,'' diye katıldı Thompson. ''Londra mevsimi için gelen bir iki Rus soylusu mutlaka bulunur.''
''Walden, sözü nereye getirmek istiyorsunuz?'' diye sordu.
Merak ediyorum, acaba saldırgan Prens Orlov'un burada ne işi olduğunu biliyordu da bu geceki saldırısının amacı görüşmelerinizi sabote etmek miydi?
Walden'ın içine kuşku düşmüştü.
Devrimciler böyle bir şeyi nasıl öğrenmiş olabilirler? Thompson yalnızca fikir yürütüyorum dedi. Böyle bir şey görüşmelerinizi sabote edebilir mi?
Hem de nasıl dedi Walden. Bunu düşünmek bile ürperti vermişti. Yeğeninin Londra'da bir devrimci suikastıyla öldürüldüğünü duysa.
Hele bu Rusya'dan sürgün edilmiş bir Rus devrimcisi ise. Çar öfkesinden deliye döner. Düzen düşmanlarını burada barındırıyoruz diye Rusların bize karşı neler hissettiğini bilirsin Thompson. Kapımız herkese açıktır politikamız. Yıllardan beri diplomatik düzeyde sürtüşmemize neden oluyor.
Böyle bir olay İngiltere-Rusya ilişkilerini 20 yıl düzelmeyecek biçimde koparır.
Tabii ittifak falan da söz konusu olamaz o zaman.
Thompson ben de bundan korkuyordum dedi. Artık bu gece için yapabileceğimiz bir şey kalmadı.
Adamlarımı sabah erkenden işe koyarım. İpucu için parkı arar, hizmetçilerinizi sorguya çekeriz. Doğu yakasından birkaç anarşist de toplarız bu arada.
Adamı yakalayabileceğinizi sanıyor musunuz diye sordu Alex.
Walden içinden Thompson'ın güvence vermesi için dua etti. Ama öyle olmayacağı benzerdi.
Kolay olmayacak dedi Thompson. Adam planlı hareket ediyor. Mutlaka gizlenecek bir yeri de vardır. Doğru dürüst bir tanımı yok elimizde. Aldığı yaralar yüzünden hastaneye gitmezse yakalama şansımız çok düşük.
Beni yine öldürmeye kalkabilir dedi Alex.
O zaman önlem almamız gerekir. Yarın bu evden ayrılmanızı öneririm. Sahte bir adla size otellerden birinin üst katını tutar, yanınıza bir de koruma görevlisi veririz. Lord Walden sizinle gizlice buluşur, bu arada sosyal toplantıları da kesmeniz gerekecek tabii.
Tabii.
Thompson ayağa kalktı, çok geç oldu. Ben bütün bu tasarladıklarımızı hazırlarım.
Walden zili çalıp Richard'ı çağırdı.
Araban bekliyor muydu Thompson?
Evet, yarın sabah telefonda görüşelim.
Pritchard Thompson'ı kapıdan uğurlarken Alex de yatmaya gitti. Walden Pritchard'a kapıyı kilitlemesini söyledikten sonra kendisi de odasına çekildi. Uykusu gelmemişti. Soyunurken kendini koyuverip o ana dek bastırmış olduğu çatışan duygularını salıverdi. Önce yaptığıyla övünç duydu. Ne de olsa diye düşündü. Kılıç çekip bir saldırganı püskürttüm. Bir bacağı sakat 50 yaşında bir adam için hiç de fena değil. Sonra da üzüntü çöktü. Alex'in ölümüyle ortaya çıkacak diplomatik sonuçları nasıl da serin kanlılıkla tartışmışlardı. Walden'ın elinde büyümüş olan o pırıl pırıl neşe dolu mahcup yakışıklı ve zeki Alex'in ölümü. Yatağa uzanınca araba kapısının açılıp eli silahlı adamla karşı karşıya kaldıkları anı bir kez daha yaşadı. Aklına geldikçe korkuyordu. Ama kendisi ya da Alex için değildi bu korku. Lydia ve Charlotte içindi. Ya ölseydiler düşüncesiyle yatağında titredi. Charlotte'u 18 yıl önce saçlarının sarı, dişlerinin daha çıkmamış olduğu günlerde nasıl kucakladığını anımsadı. Yürümeyi öğrenişi, sürekli poposunun üstüne düşmesi gözünün önüne geldi. Bir tay armağan etmişti kızına. Charlotte'un o an gösterdiği sevinç, Walden'ın yaşamındaki en görkemli olay olmuştu. Sonra birkaç saat önceki durumunu anımsadı. Kralın önünde başı dimdik yetişkin bir kadın, hem de çok güzel bir kadın olarak yürümüştü. Eğer ölseydi diye düşündü. Bilmem buna dayanabilir miydim? Ve Lydia, Lydia ölürse yapayalnız kalırım. Bu düşünceyle yatağından kalkıp karısının odasına geçti. Lydia'nın başucundaki gece lambası yanıyordu. Ağzı hafif açık, sarı saçları yastığın üzerine yayılmış, derin bir uykudaydı. Dokunsan kırılacak gibiydi. Seni ne kadar sevdiğimi bir türlü anlatamadım diye düşündü Walden. Bir an içinden karısına dokunmak, sıcaklığını ve canlılığını duymak geldi. Yanına yatıp öpmeye başladı. Lydia'nın dudaklarında karşılık vardı fakat uyanmadı.
Lydia'm benim, sensiz yaşayamam. Lydia yatağa girdiğinde uzun zaman uyuyamamış, tabancalı adamı düşünmüştü. Korkunç bir şok olmuş, dehşet içinde çığlık atmıştı. Fakat hepsi bu kadar değildi. Adamın duruşunda mıydı, yapısında mı, yoksa giyiminde mi ne? Dehşet verici bir görünüşü vardı. Hortlak gibi. Gözlerini bir görebilseydim diye düşündü. Bir süre sonra biraz daha laudanum alıp uyumuştu. Düşündü de tabancalı adamın odasına gelip yatağına girdiğini gördü. Yatak yine kendi yatağıydı ama Lydia 18 yaşına dönmüştü. Adam tabancasını bembeyaz yastığın üstüne Lydia'nın başının yanına bıraktı. Yüzü hala atkıyla örtülüydü. O an Lydia bu adama aşık olduğunu anladı. Atkının üzerinden dudaklarını öptü. Adam çok güzel sevişiyordu. Bunun bir düş olabileceği geçti aklından. Adamın yüzünü görmek istiyordu. Kimsin diye sordu. Stephen dedi bir ses. Bunun doğru olmadığını biliyordu. Ama yastığın üzerindeki tabanca nasıl olduysa birden Stephen'ın kılıcı oluvermişti. Ucu da hala kanlıydı. O zaman Lydia'nın içine kurt düştü. Üstündeki adama iyice sarıldı. Doyuma varmadan uyanacak diye korkuyordu. Sonra yavaş yavaş düşünde yaptığı şeyi gerçekten de yapmakta olduğundan kuşkulandı. Ama düş hala sürüyordu. Her yanını müthiş bir bedensel haz kaplamıştı. Giderek kontrolünü yitirmeye başladı. Tam doyuma ulaşacağı sırada düşündeki adam yüzünden atkıyı sıyırdı. Lydia o anda gözlerini açıp tepesinde Stephen'ın yüzünü gördü. Ama zevkin doruğuna varmıştı artık ve 19 yıldan beri ilk kez şehvet çığlığı attı. 5. Bölüm. Charlotte Belinda'nın genç kızlık balosunu beklerken karmaşık duygular içindeydi. Çoğu kendi konaklarına verilen bir sürü kır balosunda bulunmuştu ama kentte bir baloya ilk kez gidecekti. Dansı seviyordu, iyi dans ettiğinin de farkındaydı. Gel gelelim tıpkı hayvan pazarında olduğu gibi bütün kızlarla birlikte bir yanda oturup kendisini dansa kaldıracak bir delikanlı beklemek çok ağırına gidiyordu. Neden acaba kibar sınıf bu duruma daha uygarca bir çözüm bulamıyordu? George amca ve Clarissa halanın Mayfair'deki evlerine gece yarısına bir saat kala vardılar. Annesi Londra balolarına bundan daha erken gelinemeyeceğini söylüyordu. Kaldırımla bahçe kapısı arasına kırmızı bir halı serilmiş, bahçe kapısı ise Romalıların zafer tahtlarına benzetilmişti. Kapıdan içeri adımını atınca Charlotte büyük bir şaşkınlık içinde kaldı. Bütün bahçe eski Roma tipi avlulara benzetilmiş, çiçekler ve çimlerin üstüne mermer mozaikleri andıran siyah beyaz karelere boyanmış, tahta dans pisti çekilmişti. Bir köşede çiçeklerle donatılmış beyaz sütunlar, hemen ardında oturacak yerler bulunuyordu. Dans pistinin ortasında mermer bir havuz, içinde ise Yunus üzerine binmiş bir çocuk heykeli çeşme görevi yapıyordu. Fıskiyeden akan sular renkli spot ışıklarıyla pırıldamaktaydı. Bahçenin tepesine gök mavisine boyanmış yelken bezinden bir tavan gerilmiş, evden bahçe duvarına dek her yanı örtüyordu. ''Olur şey değil'' dedi Charlotte. Babası kardeşine döndü. ''Bayağı kalabalık var George.'' 800 kişi davet ettik. Ne oldu size böyle parkta? Büyütüldüğü kadar yok canım dedi Walden zoraki bir gülücükle. Sonra kardeşini bir köşeye çekip konuşmaya başladı. Charlotte konukları inceliyordu. Bütün erkekler beyaz boyun bağı ve beyaz smokinden oluşan gece giysileri içindeydiler. Genç erkeklere de pek yakışıyordu doğrusu. Özellikle şişman değilseler. Hele dans ederlerken bayağı göz kamaştırıcı oluyorlardı. Herkesin giysilerini incelerken Charlotte kendisinin ve annesinin tuvaletlerini her ne kadar zevkliyse de biraz modası geçmiş buldu. Clarissa hala etekliği oldukça dar uzun bir tuvalet giymiş, Belinda'nın üstünde ise harem pantolonu vardı. Charlotte biraz daha bakındıktan sonra tanıdık kimse olmadığını fark etti. Benimle kim dans edecek diye düşündü. Tabii babam ve George amcadan sonra. Fakat Clarissa halanın küçük kardeşi Jonathan, Charlotte'la bir vals yaptıktan sonra Oxford'dan üç arkadaşıyla tanıştırdı.
Gençler birer birer Charlotte'la dans ettiler. Delikanlıların konuşmalarını çok tek düze bulmuştu. Pist iyi olmuş diyorlardı, orkestra iyiydi falan derken isimleri tükeniyordu. Charlotte konu açmayı denedi. Sizce kadınlar oy kullanmalı mı? Yanıtlar şöyleydi, kesinlikle hayır. Bilmem, hiç düşünmedim. Ve yoksa sen de onlardan mısın? Son kavalyesi olan Freddy yemek için Charlotte'la birlikte eve girdi. Yüz hatları biçimli, sarı saçlı bir gençti. Yakışıklı denebilir diye düşündü Charlotte. Oxford'da birinci yılını tamamlamak üzereydi. Çok neşeli buluyordu üniversiteyi ama kitap okumaktan da pek hoşlanmadığını itiraf etti. Ekim'de belki de okula dönmeyecekti. Evin içi de çiçekler ve elektrik lambalarıyla pırıl pırıldı. Yemek olarak sıcak ve soğuk çorba, ıstakoz, bıldırcın, çilek, dondurma ve sera şeftalisi vardı. Hep de aynı yemekler diye yakındı Freddy. Galiba herkes aynı aşçıları kullanıyor. Balolara sık sık gider misiniz diye sordu Charlotte. Doğrusunu isterseniz mevsim boyunca hep balolarda olurum. Biraz neşelendirir umuduyla Charlotte bir bardak şampanya içti, sonra Freddy'den ayrılıp odalarda gezinmeye başladı. Odalardan birinde hızlı bir bridge partisi dönüyordu. Başka birinde iki yaşlı düşes dedikodu yapıyor, bir diğerinde ise bilardo oynanıyordu. Elinde sigarasıyla Belinda'yı buldu. Charlotte'a göre sigara içmek hava atma dışında başka bir işe yaramazdı. Doğrusu bu haliyle Belinda bayağı havalı olmuştu. Giysin nefis olmuş dedi Belinda. Hiç de değil ama seninki şahane gerçekten. Böyle bir şeyi giymene izin vermesi için üvey anneni nasıl kandırdın? Aslında kendisi böyle bir şey giymek istiyordu. Annemden öyle genç görünüyor ki, tabii çok da genç annemden. Üvey oluşu da fark ediyor. Sahi neler oldu size saraydan sonra? Aa, müthiş de doğrusu. Delinin biri bize tabanca çekti. Annen şöyle bir anlattı. Korkudan ölmüşsündür. Annemi yatıştırmaktan korkacak zaman bulamadım. Ama sonradan ödüm koptu. Saraydayken neden benimle sonra konuşmak istediğini söyledin? Ah dinle. Belinda Charlotte'u erkeklerden uzak bir köşeye çekti. Nasıl çıktıklarını öğrendim.
Neyin?
Bebeklerin.
Deme.
Charlotte salt kulak kesilmişti. Anlatsana.
Belinda sesini alçalttı.
Bacaklarının arasından çıkıyorlar su döktüğün yerden.
Ama orası çok küçük.
Açılıyormuş.
Of ne korkunç diye düşündü Charlotte.
Dur daha bitmedi dedi Belinda. Nasıl başladığını da öğrendim.
Nasıl?
Belinda Charlotte'un koluna girip odanın öbür ucuna götürdü. Güllerle süslenmiş bir aynanın önünde durdular.
Belinda'nın sesi fısıltı halinde çıkıyordu.
Evlendiğin zaman kocanla beraber yatağa girmek zorundasın.
Öyle mi?
Evet. Babamla annem ayrı odalarda yatıyorlar ama.
Bitişik değil mi?
Evet.
Aynı yatağa girebilmeleri için bitişik işte.
Neden ki?
Çünkü bebeği başlatmak için kocanın pipisini oraya sokması gerekiyor, su döktüğün yere.
Pipi nedir?
Şşşt! Erkeklerin bacakları arasındaki şey. Michelangelo'nun Davut heykeli resmini görmedin mi hiç?
Hayır.
Her neyse bu da onların su döktükleri şey oluyor, parmak gibi bir şey.
Bebek başlatmak için bütün bunları yapmak mı gerekiyor?
Evet.
Her evlenen de böyle mi yapıyor?
Evet.
Ne korkunç. Kim anlattı sana bunları?
Viola Ponta Darvi. Doğru olduğuna yemin etti. Her nasılsa Charlotte da bunun doğru olduğunu anlamıştı. İşitince sanki unutmuş oldu, bir şeyi anımsamış gibi oldu. Açıklaması yoktu ama mantıklı gelmişti. Ama yine de büyük bir şok içindeydi. Bazen düşlerinde olduğu gibi çok korktuğu bir şeyin gerçekleşmesi ya da düşeceğinden korkarken birden düşüvermesinin yarattığı mide bulandıran bir duyguydu.
Öğrenmiş olduğuna çok sevindim dedi Charlotte. Bunu bilmeden evlenince insan ne kötü mahcup olur.
Belinda çoğu kızın başına geliyordur dedi. Düğününden bir gece önce annenin bunları anlatması gerekiyor.
Ama annen biraz sıkılgan falan, her şeyi olurken öğrenmek zorunda kalıyorsun.
Sağ olsun Viola Ponta Darvi. Birden Charlotte'un aklına bir şey geldi.
Bunların her ay olan kanamayla ilgisi var mıdır?
Bilmiyorum.
Sanırım vardır. Hepsi de öyle birbirine bağlı ki. Bütün bunlar kimsenin konuşmak istemediği konular. Neyse şimdi hiç olmasa neden konuşmadıklarını biliyoruz. Böyle iğrenç bir şey olduğu için.
Yatakta yaptığı şeye cinsel ilişki deniyor ama Viola'nın söylediğine bakılırsa halk arasında hep düzüşme olarak geçiyormuş.
Onun da bilmediği yok.
Ağabeyleri var tabii, yıllar önce anlatmışlar.
Onlar nasıl öğrenmiş?
Okuldaki büyük çocuklardan. Oğlanlar bu şeylere öyle meraklı ki.
Eh dedi Charlotte, korkunç falan ama oldukça da ilginç hani.
Birden aynada Clarissa hala belirdi. Ne yapıyorsunuz siz ikiniz böyle bir köşeye çekilmiş diye çıkıştı. Charlotte hemen kızardı. Ama Clarissa hala sorusuna karşılık beklemiyordu. Haydi Belinda, biraz konukların arasında dolaşıver. Senin partin bu. Clarissa hala gidince kızlar konuk odalarını dolaşmaya başladılar. Bu odalar birbirlerine bitişik bir yuvarlak oluşturduğundan tümüne girip çıktıktan sonra başlangıçtaki odaya geliniyordu.
Herhalde ölürüm de ben bu işi yapamam.
Yapamaz mısın dedi Belinda tuhaf tuhaf bakarak.
Ne demek istiyorsun?
Bilmem, düşünüyorum da.
Aslında pekala güzel de olabilir.
Charlotte hayretle baktı. Belinda utandı.
Gidip dans etmem gerek dedi. Sonra görüşürüz.
Merdivenlerden inerken Charlotte arkasından baktı. Acaba yaşam daha kaç tane böyle akıl durduracak gizini çıkaracaktı karşısına? 12. ayrımın sonu. Sayfa 132.